Ayrım 14, sayfa 105. Pelagiyancılar Agustinus'u bir başka noktadan daha eleştirmektedirler. Onlara göre şayet her şey bir lütuf ise, insanları iyi şeyleri yapma hususunda cesaretlendirmek ve teşvik etmek neredeyse imkansız hale gelecektir. Agustinus'un Pelagiyancılara bu konudaki cevabı, onların kendi akıl yürütmelerinin kendi içerisinde çelişik olduğu şeklindedir. Çünkü onlar iyi şeyleri ya bizzat kendi özgür iradeleriyle yaptıklarını söyleyecek ve lütfu reddedecektirler ya da lütfu kabul edip özgür iradeyi reddedeceklerdir. Fakat onlar ikisini de yapmayıp bir Hristiyan olarak hem bir yandan Tanrı'nın lütfuna inandıklarını söylemekte, diğer yandan da özgür irade savunması yaparak iyilikleri ve imanı kişinin kazanımları kabul etmektedirler. Agustinus'a göre bu bir çelişkidir ve onların kiliseye veya ibadethaneye gidip ibadet ve dua etmelerine gerek yoktur. Çünkü niçin ibadet ve dua edeceklerdir? Zaten onlar kendilerinden hareketle iyiye ve imana ulaşabilmektedirler. O zaman niye dua ve ibadet ediyorlar? Böyle bir düşünce içerisinde lütfa yer yoktur. Hatta gerek bile yoktur. Dipnot 131. Agustin Predestination S22-29. Agustinus'un özgür irade anlayışının içini boşaltması ve her şeyi lütfa dayandırmasına bir eleştiri de Julian'dan gelir. Julian'a göre irade iyi veya kötüyü irade edemedikçe özgür demek değildir. Tanrı insanı kendi imajında yarattığından insanın iradesi iyiyi seçebilir bir yapıya sahiptir. Bunun zıddını düşünmek insanın Tanrı imajında yaratıldığı anlayışını inkar demektir. Agustinus, Julian'ın bu düşüncelerine hayret eder. Çünkü şayet bu fikirler doğru ise, yani insanın iradesi Tanrı'nın iradesine benziyorsa, o zaman Tanrı'nın özgürlüğünden bahsetmemiz mümkün değildir. Zira Tanrı en yüksek iyidir ve onun kötü olan bir şeyi irade etmesi veya yaratması imkansızdır. Kısacası Julian'ın aksini de yapabilme kabiliyeti olarak kabul ettiği irade anlayışını Tanrı'ya atfetmek büyük bir yanlışlık olacaktır. Agustinus, Julian'ın böyle bir çelişki içerisine girmesinin nedeninin insanın Tanrı hakkında konuşurken veya düşünürken insan biçimcilikten kurtulamama kolaylığında yattığını söyler. Aslında Julian da kendi eserinde zaten Tanrı'nın adil olandan başka bir şeyi yapamayacağını söylemektedir. Agustinus'a göre Julian'ın bu kabulü bile özgür irade ile Tanrı iradesi arasında kurmaya çalıştığı analojinin çelişkisini yansıtan güzel bir örnektir. Dipnot 132. Agustin Against Julian S2:1-20. Sayfa 106. Agustinus'un son dönem eserlerinde teodise problemi oldukça ilginç ve farklı bir hal almaya başlamıştır. O, Adem ve Havva'nın Tanrı tarafından günah işlemeyecek yapıda neden yaratılmadığı sorgulamasını ve düşmüş insanların kötülüğe bulaşmasını artık lütufla açıklamaktadır. Yani Tanrı'nın daha yüksek iyilikleri çıkarmak için kötülüğe izin vermesi, onun adaletinin ve lütfunun bir yansımasıdır. Agustinus, metaforik bir anlatımla The City of God adlı çalışmasında Genesis, yaratılışı anlatırken şeytanın düşüşüne Tanrı'nın ilahi bir mantıkla izin verdiğini daha önce kabul etmişti. Dipnot 133. Agustin, The City of God S8:20-10-15-9:5. O, son dönem eserlerinde söz konusu düşüncesini daha da genişletir ve bu görüşünü ilahi takdir veya Tanrı'nın önceden bilmesi anlayışıyla birleştirerek Tanrı'nın kötülüğe müsaade etmesinin büyük bir iyiliğe vesile olacağının Tanrı tarafından önceden bilindiğini belirtir. Agustinus'a göre yaratma her şeye rağmen büyük güzel bir resme benzemektedir ve resmin mükemmelliği de ilahi egemenliğin çeşitli renklerinin büyük kainat tablosunda uygun tarzda bulunuşuna müsaade etmesiyle sağlanmıştır. Sayfa 107. Kanaatimizce Agustinus'un teodise hakkındaki son dönem fikirleri de problemi çözer mahiyette değildir. Çünkü Agustinus son dönem eserlerinde her şeyi lütufla bağladığından falancanın değil de neden şunun seçildiğini açıklayamamaktadır. Aslında Augustinus, bırakın açıklamayı, çalışmayı, böyle bir açıklama gayretine girmenin dahi beyhude bir çaba olduğuna inanmaktadır. Çünkü ona göre Tanrı'nın yaptığı veya yapmayı irade ettiği şey anlaşılabilir değildir ve insan idrakine kapalıdır. Kişi bazen Tanrı'nın yaptığı şeyi bilebilir. Fakat nihai olarak Tanrı'nın yaptığı ve yapmayı irade ettiği şey bir sırdır ve gizemdir. Tanrı'nın yarattığı evren karşısında sadece susulur. Dipnot 134. Bakınız Augustine Confessions. S 187-188. Bir insanda bedenin isyanları durmuş olsaydı, suların, havanın hatta göklerin hayalleri onu rahatsız etmeseydi, ruhun içinde sessizlik olsaydı, kendini düşünmeyerek kendini aşabilseydi, düşler, hayal güçleri, her dil, işaret, geçici her şey tamamen sussaydı, diyorum ki bu yaratıkta bütün her şey sussaydı. Çünkü onları dinlemesini bilene onlar şöyle diyor: biz kendimizi yaratmadık, varlığımızı ebediyen var olana borçluyuz. Bunları söyledikten sonra kulaklarını yaratana dikip sessiz kalsalardı. Onun insan tarafından kavranamayan lütfu ümit edilir ve onun lütfu çoğu zaman bize göre insan biçimci bir perspektiften hareketle ceza veya mükafat gibi algılansa da ona ve lütfuna sadece teslim olunabilir. Zira insanın insan olmaktan başka elinde neyi vardır ki? Dipnot 135. Augustine Confessions. S 128. Sayfa 108. Sonuç. Augustinus salt felsefe ile uğraşmaz. Fakat bu onun felsefeyi reddettiği veya felsefi düşünceyi dışladığı anlamına da gelmemelidir. Çünkü ona göre felsefe zihinlerimizdeki tanrı kanunudur. Filozoflar ise zihinlerimizdeki bu kanunu hakkıyla araştıran kişilerdir. Bu yüzden Augustinus iman etmek için anlamanın (parantez içinde intelligas ut crede) ve anlamak için iman etmenin (parantez içinde crede ut intelligas) bir ve aynı şey olduğu kanaatindedir. Orta Çağ fikir, din ve toplum hayatını düşünceleriyle derinden etkileyen Augustinus'un yaşamı bu tanrı arayışının gelgitleriyle örülmüştür. İşte bu bağlamda Augustinus Teodisesini değerlendirdiğimizde onun kötülük problemiyle alakalı düşünce ve inançlarında da daima bir değişim ve arayış içerisinde olduğunu görürüz. Mani dinine mensupken o, kötülüğü bir cevher olarak kabul etmekte, kötülüğün kaynağını ben olmayan fakat bende bulunan başka bir şeye yüklemektedir. O, Hristiyanlığa geçince kötülüğün bir cevher olduğunu inancını bırakır ve kötülüğün varlığını reddederek onun bir yoksunluk olduğunu iddia eder. Augustinus, Hristiyanlığının ilk döneminde intisap ettiği dinin iç dinamiklerini yeterince bilmediğinden, Platon, yeni Platoncular ve Cicero'nun görüşlerinin de etkisiyle kötülüğe özgür iradenin sebep olduğuna inanır ve özellikle de Cicero'nun etkisiyle başlangıçta kader ve alın yazısı gibi telakkileri kabul etmez. Zamanla kutsal kitaplara ve içinde bulunduğu dinin teolojik yapısına hakim olan Augustinus, özgür irade, Tanrı'nın önceden bilmesi ile lütuf arasında bir uygunluk, compatibility, tesis etmeye çalışır. Bu döneminde o, insanın özgür iradesinin Tanrı lütfuyla karşılıklı ilişki içerisinde olmaksızın insanın kurtuluşa eremeyeceğini savunur ve Tanrı'ya kötülük iliştirmeme kaygısıyla yine kötülüğün varlığını özgür iradeyle açıklar. Bununla birlikte Augustinus'un son döneminde lütuf, ezeli kanun ve Tanrı'nın önceden bilmesi teolojik sisteminin merkezine yerleştirilerek neredeyse özgür iradeyi reddettiği görülür. O, son döneminde Tanrı'nın insanların daha yüksek iyiliklere ulaşabilmeleri için kötülüğe müsaade ettiği anlayışına inanır. Fakat bu kabulünü hararetle savunmaz. Çünkü ona göre gerçekte Tanrı lütfu ve Tanrı'nın yaptığı şeyler insan anlamasına kapalıdır. Ve bu konularda insanın teslim olup Tanrı'ya yönelmekten başka bir çaresi yoktur.